Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 21. lem'a. İhlas hakkında 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken ihlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lem'ata girdi. Bu lem'a la'akal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum ve kumu lillahi kanitin. Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen kalile. Sadakallahul azim. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. İhlasın esasları bunlar. Sanki bütün derste bu bahsedilen temel umdeleri izah etmekle geçecek. Cenab-ı Hak istifade etmemizi nasip eylesin inşallah. Bu lem'a la'akal her 15 günde bir defa okunmalı. Ali Ulvi kurucu rahmetli abimiz, Mekke'de yetişmiş olan bir zat, aslen Konyalıdır. Üstad Hazretleri ile alakalı tarihçe heyet hazırlanırken kendisine bir ön söz yazması için abiler ricada bulunuyor. Üstadı tanıyan, üstadın eserlerinden istifade etmiş bir zat olması cihetiyle kendisi de böyle bir ön sözü yazıyor. Ve bu ön sözde bir ifade kullanıyor. İmam-ı Gazali Hazretlerinin kendi zamanında ahlak ve fazilet alanında yaptığı fütuhatı Bediüzzaman iman ve ihlas vadisinde başarmıştır diyor. İmam-ı Gazali Hazretleri kendi zamanında ahlak ve fazilet üzerinde bir fütuhat yapmış. Bu zamanda da demek ki hangi zamanda ne ihtiyaç varsa ona göre müceddidler de o ilacı, o tedavi unsurunu, cihetini buluyorlar Allah'ın izni keremiyle. Risale-i Nur'da da iman ve ihlas meseleleri daha çok esas olmuş. Üstad Hazretleri diyor ki ben bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim ama hiçbir imani bahsin başında la'akal 15 günde bir defa, ayda bir defa, yılda bir defa okunmalı diye bir kayıt bulamıyoruz. Mesela en mühim imani esasların başında Ayet-ül Kübra geliyor. Haşir Risalesi geliyor mesela. 29 Söz gibi mükemmel eserler var ama hiçbirisinin başında böyle bir kayıt bulamıyoruz. Dolayısıyla bu lem'a, la'akal her 15 günde bir defa okunmalı kaydı tamamıyla ihlasın ehemmiyetini ortaya koyan güzel bir anekdottur. Malumunuz Risale-i Nur bir meseleyi ele alırken en evvel bütün meselelerin başı, ondan sonra kaynağı, esası olan ayetlerden istifade ediyor. Ve bu ayetlerden sonra dinimizin ikinci kaynağı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, selamın lafzi olan hadis-i şeriflerinden, değil mi? Fiili olan sünnet-i seniyesinden de istifade edip adeta bunları bir kıvam olarak kullanır ve bu asrın ihtiyacına göre bunları kaleme alır ve önümüze koyar. Dolayısıyla bu risalenin esasında ayetler vardır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden, hadis-i şeriflerinden güzel manadaki dersler vardır. Şimdi ayet-i kerimelerle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ. Şimdi bu ayet-i kerime nerede geçiyor? Ona bakalım. Enfal 46'da geçiyor. İhtilafa düşmeyin. İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz dağılır. Niye ihlasa dayanıyor bu? Çünkü insanlar ihlası bırakırsa, Allah rızasını terk ederse, ihtilafa düşmeye başlar, cesaretleri kırılmaya başlar ve kuvvetleri hiçe inmeye başlar. Cenab-ı Hak adetullah kanunu koymuş. Müslümanlar ihlası esas tutsa ittifaka girerler, kuvvetlenirler. İhlası esas tutmazsa ihtilafa girerler, cesaretlerini kırar, kuvvetlerini de Allah dağıtır. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ Allah için kıyama kalkın. Dolayısıyla buradaki lillah tabiri Kur'an-ı Kerim'in belki 100 yerinde, ayetlerinde geçiyor. Lillah hep ihlası anlatır. Allah için başladığınız haccınızı, umrenizi tamamlayın. Allah için hanif olun. Allah için şunu yapın gibi. Livecillah tabirini geçtiği yerde de yine ihlas esastır. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği şeyleri sırf onun için yapmak, rızası için işlemek ve bununla alakalı ayet-i kerimelerden istifade etmek ne oluyor? İhlas oluyor. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ Nefsini terbiye eden, temizleyen, tezkiye eden ne yapmış? Kurtulmuştur. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ Ve nefsini kirletenler de kaybetmiştir. Temizleyenlerin başında esas olduğunu, ihlas esas olduğunu bilmekte fayda var. Yani kalbimizi, ruhumuzu nasıl temizleriz? İbadetlerle. İbadetlerin esası nedir? İhlastır. Bir insan Allah'ı hesaba katmazsa günah işlemeye başlar. Günah işledi mi kalbini, ruhunu, hissiyatını kirletmeye başlar. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimizi ucuza satmayınız. Yani Allah için yaptığınız şeyleri bazı süfli hissiyatlar, bazı cüz'i ve ehemmiyetsiz dünya menfaati karşılığında satmayınız. Riyakarlık yapmayınız. Gösterişe girmeyiniz manasında bu manadaki bütün ayetlerin esasına baktığımız vakit ihlasa dayanıyor. Demek ki ihlassız hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Dolayısıyla biz bu ahir zamanda iman hizmeti yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kur'an'a hizmetkarlık yapıyor muyuz? Yapıyoruz. İhlası esas tutmadınız mı? İşiniz bitiktir. Onun için 15 günde bir ihlası esas tutacak şekilde, tutmaya vesile olacak şekilde bu risale ne yapınız? Mütala ediniz, okuyunuz demektir. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım. Tabirlere özellikle nazar dikkatimizi teksif edelim, odaklayalım inşallah. Ey ahiret kardeşlerim. Kim diyor bunu? Bediüzzaman Hazretleri. Kime diyor bunu? Bu eseri okuyan bizlere, değil mi? Biz onun ne kardeşiyiz? Ahiret kardeşleriyiz inşallah. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri ile ahiret kardeşi olabilmek için ne yapmamız lazım? İhlaslı olmak lazım. Ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, iman Kur'an hizmetinde, ahir zamanda İmanın sancağını, bayrağını dalgalandıran ve bu noktada da görevli olduğuna çok alimlerin ittifak ettiği Bediüzzaman'la hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de arkadaş olmak şerefi nereden geliyor? İhlaslı olmaktan geçiyor. Oradan geliyor. İhlaslı oldun mu, o payeye erersin. İhlaslı olmadın mı, o payeyi, o makamı, mevkiyi kaybedersin, kaçırırsın. Dolayısıyla tabirlerde bir ruh var. Bu ruhu yakaladık mı anlarız ki, burada Bediüzzaman Hazretleri aslında bize bunu söylemek istemiştir. Yani siz ahiret kardeşlerim olmak istiyorsanız, siz hizmet-i Kur'an'ı arkadaşım olmak isterseniz, işte bunun yolu budur. İhlaslı hizmet edeceksiniz. İhlası esas tutacaksınız. İhlassız olursanız yolda kalırsınız. Bana ve benim kafileme ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız. Mesela Aziz Sıddık kardeşlerim diyor. Yani evet bize aziz diyor, izzetli manasında. Evet bize sıddık diyor, doğru ve doğruyla esas tutanlar manasında. Ama aslında bunu derken de böyle olun demektir. Sizi ben böyle görmek istiyorum demektir. Benim dostum, arkadaşım, ders müzakerede zeki bir muhatabım, ihlaslı bir insan olmak istiyorsanız, siz aziz ve sıddık olmanız lazım ki bana dost olasınız ifadesini, manasını da oradan çıkarabiliriz. Bilirsiniz ve biliniz. Evet biliyorsunuz ama bir de bunu tekrar edelim ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde, demek ki dünyevi işlerde de ihlaslı olmak. İhlas ne demek? Bunu bir terim olarak isterseniz izah edelim. Başta lügat olarak katışıksız olmak, safi olmak demektir. Terim olarak da, ıstılah olarak da sırf Allah için yapmak demektir. Mesela süt, bir ineğin, bir devenin diyelim mesela, içinden geliyor, safi bir şekilde süttür. Ondan sonra sağıyoruz. Ona su katmadığımız müddetçe bu süt nedir? İhlaslıdır. Buna az bir su kattınız mı, az bir ihlası kaçmıştır demektir. Biraz daha kattınız mı, biraz daha ihlassız oldu. Biraz daha kattınız mı, biraz daha ihlassız oldu. Ondan sonra koca bir havuza diyelim mesela, su dolu bir havuza, bir kova süt dökerseniz orası sütlü mü olur, sulu mu olur? Ha işte bazen amellerimizin hiçbir şekilde içinde ihlas olmayabiliyor. Az bir ihlasımız var ama bakıyorsunuz ki şuna görüneyim, şu beni görsün, şu beni alkışlasın, şu bana işte böyle bir nazarla baksın, şöyle olsun, böyle olsun gibi menfi hislerden dolayı maalesef o ihlas ne olur? Kirlenir. Bir müminde tamamıyla simsiyah bir ihlassızlık olmaz. O kafirlerde olur. Yani muhakkak vardır bir şekilde, yani Allah için bir şey yapma durumu vardır ama tam da bembeyaz da olmayabiliyor. Bembeyaz peygamberlerde var ve onlara çok ciddi manada benzeyenler de var. Ama bakıyorsunuz ki simsiyahtan bembeyaza kadar ne var? Tonlar vardır. Bu tonlar gri tonlardır. Bazen simsiyah kafirlerde olsa bile ona yakın bir amelimiz olabiliyor. Bazen bembeyaz peygamberler vardır ama onlara yakın da olabiliyor. Onun için devamlı bu gibi dersleri okumakla, amellerimizi ihlaslaştırmakla inşallah bembeyaz olamazsak da bembeyaza yakın temiz bir beyaz amelle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideriz inşallah. İnşallah. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde, demek ki asıl uhrevi hizmetlerde, biz bunu bir şey yapalım, dünya işlerinde de ihlas olur. Bir insan bütün hissiyatını yaptığı amele ve işe teksif ederse burada ihlaslıdır demektir. Mesela bir futbolcu nasıl ihlaslı olur futbolda? Her şeyini ona vermekle, değil mi? Gecesini gündüzünü ona veriyor, çalışıyor, uğraşıyor. Değil mi? Bazen bakıyorsun ki belki 15 saat bir günde adam futbola yönelik çalışmalar yapıyor. Bu adam nedir? Futbol alanında ihlaslıdır bu adam. Dünyevi bir hizmettir. Ya da bir sanatta böyle olabilir. Ya da idareci böyle olabilir. Ya da bir şirket sahibi böyle olabilir. Bakıyorsunuz ki bütün hissiyatını o dünyevi mesleğe vermesi, o dünyevi meslek itibariyle ne oluyor? İhlas oluyor. Ama bu lügat manasında, yani kelime anlamı itibariyle ihlasıdır. Ama terim ve istilah manasındaki ihlas, bir işi sırf Allah için yapmakla mümkündür. Birisiyle konuşurken, namaz kılarken, işimize giderken, herhangi bir arkadaşımızla bir muamelede bulunurken, sırf Allah rızasını esas maksat yapmaktır ihlas. Bu dünyada hususan, özellikle ukrevi hizmetlerde en mühim bir esas nedir? En mühim bir esas ihlastır. Esas ne demek? Temel demektir. Üstad Seri çok güzel bize değerlendirmeler veriyor bize. Diyor ki, ibadetlerin ruhu ihlastır. İbadetlerin ruhu ihlastır. Mesela bir insanda ihlas olmazsa, bunun yaptığı çok amel kıymetli mi? Peki ihlas var ama az amel işliyor. Kıymetli mi? Kıymetli değil mi? Yani bir insanda ihlas yok, Allah için yapmıyor, insanlar görsün diye yapıyor, 1000 tane adam toplamış etrafına, 1 milyon adam toplamış etrafına, bir de bir adam var, ihlası esas tutmuş, Allah için yapıyor, Allah için uğraşıyor ama ne kadar anlatsa anlatsın ancak bir kişiye tesir edebiliyor. Kim kaybetti burada? Kim kazandı ya da? İhlaslı olanlar kazanır, ihlassız olanlar kaybeder. Sadece yorgunluğu yanında kalır, değil mi? Bir insan mesela 3 gün aç kalıyor. 3 gün aç kalıyor. Allah için değil de insanlar beni görsün diye, ya ne kadar işte takva bir adamdır desin diye aç kalıyor ama niyet etmemiş oruca. Bir adam var, niyet etmiş oruca ve sabah imsakla başlıyor, akşamla da bitiriyor. Kim kazanıyor burada? İhlaslı olan, niyet eden kazanıyor yani. Doğru mu? Dolayısıyla ibadetlerin ruhu ihlastır. En mühim bir esas ihlastır. Dolayısıyla 1000 kat namaz kılmak ama ihlassızsa kıymetsizdir. Ama 1 rekat Allah için kıldın mı kıymetlidir. Dolayısıyla burada üstadımız en mühim bir esas uhrevi hizmetlerde ihlastır diyor. İhlas oldu mu onun azına çoğuna bakılmaz. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i edba ile çok adam toplamakla, çok adam irşad etmekle değildir. Dolayısıyla esas ne oldu burada? Esas ihlas oldu. İhlas oldu mu etrafına 1000 kişi toplanır, 1 milyon toplanır, 1 kişi toplanır. O senin vazifen değil. Vazifeni yapmışsın Allah için ve Allah'ın sana verdiği şartlar muhacisinde işini yapmışsın. Ama Allah senin etrafına 1 kişi toplar. Değil mi? İşte burada seninle kazanmış oluyorsun. Bazı peygamberler gelmiş diyor üstadımız. Belki 30 sene, 50 sene, 100 sene anlatmış ama etrafında toplanan 1 kişi olmuş ya da birkaç kişi olmuş. Yine de peygamberliğin yüksek makamını kazanmıştır. Bir işte var ki etrafına milyonlar toplar ama ihlas yok. Cenab-ı Hak için yapmıyor. Bunun Allah'ın yanında 5 para kıymeti yoktur. Dolayısıyla üstadımız bu dersi, bu bahsi ayet-i kerimelerden ders almakla bize şu dersi veriyor. İhlaslı olun, Allah için niyet edin, neticede hizmeti çeviren, hizmeti etrafına toplatan, kıymetlendiren Cenab-ı Hak'tır. İsterse toplar, isterse toplamaz. İhlaslı oldunuz mu, ala külli hal kazanmışsınız. Onun için büyüklerimiz demişler ki, her muvaffakiyet makbuliyet değildir. Muvaffak olmuşsun, etrafına binleri toplamışsın, çok büyük kale hükmündeki yerler, yurtlar yapmışsın ama ihlas yoksa 5 para kıymeti yoktur. Muvaffak olmak, makbul olmak anlamına gelmez. Asıl muvaffakiyet Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. En büyük bir kuvvet, en büyük bir kuvvet de ihlastır. Çok mühim bu. Bir insan kuvvetli olmak istiyorsa ne yapacak? İhlaslı olacak. Mesela bir ifade var üstadımızın 23. sözde. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Niye? Çünkü sen Allah'ın kuvvetini, Allah'ın kudretini, Allah'ın yardımını, Allah'ın ihanesini etrafına toplamışsın. Arkana almışsın. Bir güç kazanmışsın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sana neye yardım ediyor? İhlasına binaen. En büyük kuvvet ihlastır. En makbul bir şefaatçi. Şefaatçi aracılık yapan demektir. Mesela bize kim şefaat edecek inşallah? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta hafızların da şefaatçi olabileceğiyle alakalı güzel ifadeler var. Şimdi en makbul bir şefaatçi ne? İhlas. Sizi kurtaracak en mükemmel aracı ne? İhlas. Şimdi enteresan bir şey. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de bir eylemi kaydetmiş, telif etmiş. İylem eyyühel aziz. Ey nefis! Eğer takva ve ameli salih ile, eğer takva ve salih ameller ile Halık'ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. Eğer ihlaslı bir şekilde amel işleyip, takvada bulunup, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıysan, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse, iyidir. Yani, siz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandınız. Ama hiçbir insan sizi sevmiyor. Kaç para ediyor? Değil mi? Yani insanların seni sevmemesi senden hiçbir şey kaybettirmez. Ha. Ama Allah senden razı değil. Bütün insanlar da seni alkışlıyor. Yine beş para etmiyor. Dolayısıyla insanların seni beğenip beğenmemesi Cenab-ı Hakk'ın rızası yanında hiçbir şey. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Ayet-i kerimede var. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Siz de ölümlüsünüz, onlar da ölümlü. Kim bunlar? Bütün insanlar. Yani düşünün ki mesela, kabre biz hepimiz gireceğiz, hepimiz muhtacız, hepimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmetini dileneceğiz. Ondan sonra da biz birbirimize orada riyakarlık yapıyoruz. Kaç para eder? Beş para etmez. İşte arkadaşlar, daha bu dünyadayken biz bu sırrı anladık mı, bu anladığımız sır inşallah bizim imanımızı kurtarır. Ahirette hepimiz anlayacağız. Hiç kimsenin hiç kimseye faydası yoktur. Ancak amellerimiz ve amellerimizin ruhu hükmünde olan ihlasımız o gün geçer akçedir. Bir insan büyük bir cami yapar ama riyakarlık için. Bir insan da o camide çalışan insanlara sadece bir ayran ikram etmiştir, su ikram etmiştir ama ihlaslıdır. Cenab-ı Hakk'ın yanında hangisinin geçer akçe olduğu belli. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirk-i hafi olduğu gibi, gizli bir şirk olduğu gibi insanların rızasını kazanmaya çalışmak tahsili de mümkün değildir. Zaten herkes kendini beğeniyor. Beni insanlar beğensin diyen bir insanı insanlar beğenmez. Değil mi? Soğuk düşürür yani. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam, sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Gidiyorsunuz, mühim bir işiniz var. Sultan da razı oldu ve sen o işini yapmaya tamam dedi. O iş görülür mü? Görülür. Bütün insanlar sultana gitse ve deseler ki sultanım bu iş olmasın ya da senin bu işin olmayacak da o adama söyleseler, kaç para eder? Beş para etmez. Sultanın tamam demesi o işin olması için kafidir. Etmemişse, sultan razı olmamış. Ondan sonra tamam dememişse, halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Sultan diyor ki, ben diyor seni diyor, hainliğinden dolayı kabul etmiyorum, bu işi de yapmıyorum. Bütün insanlar deseler ki, hayır bu iş olacak. Olabilir mi? Olamaz. İşte arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ı razı ettiniz mi? İnsanların rızasını tahsile lüzum yok. Cenab-ı Hak sizden razı olmadı mı, bütün insanlar sizin uşağınız da olsa beş para etmez. İhlasın esası, temeli, özeti bu. Ma mafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. Allahu Ekber. En metin bir noktayı istinat. En metin bir noktayı istinat. Nedir? İhlas. Yani noktayı istinat dayanma kuvveti. Sen öyle bir şeye dayanacaksın ki o seni ne yapsın? Muhafaza etsin. O sana kuvvet olsun. Onunla da her işi kaldırabilesin. Bu da ihlastır. Şimdi Üstad Eseri Sünuhat'ta bir yer kaleme almış. Bence çok orijinal bir yer. Arşimet'i bilirsiniz değil mi? Arşimet. Arşimet'in bir ifadesi var. Üstad Eseri de bunu Sünuhat'a almış ve bunun üzerine bir mükemmel manayı, mükemmel bir düsturu bina ediyor. Meşhurdur ki biri demiş, noktayı istinadı okuyoruz. En metin noktayı istinat ihlastır. Meşhurdur ki birisi demiş, eğer bir noktayı istinat bulsam, eğer bir dayanma kuvveti bulsam, kıskaç ve kaldıraç diyorlar bunu bilimde, küre-i zemini yerinden oynatırım. Ben bir dayanak kuvveti bulayım demiş Arşimet. Onunla küre-i arzı yerinden oynatabilirim demiş. Bu faraziyede acip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan noktayı istinat bulsa küre gibi büyük işleri çevirebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız başına güçsüz bir insan. Bakın, kabilesi düşman, hatta amcası. Büyük dinler düşman, büyük devletler düşman, dünya düşman. Ama kendisine ayet-i kerime geliyor. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Şimdi Allah'ın kuvvetini, Allah'ın gücünü ve kudretini noktayı istinat yaptı mı? Yaptı. Bütün küre arzın şeklini değiştirdi mi? Değiştirdi. Bütün dünyaya meydan okudu mu? Okudu. Dünyayı kara olarak, yani kara parçası olarak, yeryüzündeki işgal ettiği yer olarak yarısına yaydı mı İslam dinini? Yaydı. İnsanların beşten birisi olan insanlara yaydı mı? Anlattı mı? Gönderdi mi? İslamiyet'i verdi mi? Verdi. Demek ki noktayı istinat, ihlas olursa, siz bununla Allah'ın izni keremiyle çok işleri yapabilirsiniz. İhlas olmazsa hiçbir iş yapamazsınız. Üstad-ı bu şeyden sonra şuraya bağlıyor. Ey ehli İslam! İşte küre-i zemin gibi ağır ve alemi İslamiyet'e çökmüş olan mesaip, musibetler ve devahiye karşı, sıkıntılara karşı noktayı istinadınız muhabbetle ittihadı, sevgi ve ittihadı, marifetle imtizacı efkarı, fikirlerin imtizacı birleşmesi, uhuvvetle teavünü emreden noktayı İslamiyettir. İslamiyetin de esası neydi? İhlastı. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Bunları ezberlemek kolay. Okumak da kolay. Ders yapmak da kolay. Ama zor olan bir şey var ki bu bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyleri hayata tatbik etmek. İhlaslı olmak, her amelimizde Allah'ın rızasını esas tutmak. Allah'ın rızasını esas tutan bir insan gıybet edebilir mi? Niye? Çünkü Allah razı değil, değil mi? Peki harama bakabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? İftira atabilir mi? Ya tembel tembel durabilir mi? Allah'ın razı olmadığı hiçbir iş yapamaz değil mi? Yapmaz yani. Ama Allah'ın rızasını esas yapmışsa bu zat ibadetlerini artırır değil mi? Hizmetlerini artırır, şefkatini artırır, hikmetini artırır ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu fiilleri yapmaya başlar. Dolayısıyla her mesele nerede düğümleniyor? Dönüp dolaşıp İhlasta düğümleniyor. Cenab-ı Hak hepimizi ihlaslı eylesin. Muhlislerden ve muhlaslardan eylesin inşallah. En kısa bir tariki hakikat. Hakikat yoluna giden en kısa yol budur. En kısa bir tariki hakikat. Üstadımız diyor ki, bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazıları, bazılarından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın rızası, değil mi? İhlas ile kazanır meselesi var ya, işte buraya geleceğiz. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların hepsi aynı uzunlukta, kısalıkta değil. Bazıları bazısından daha kısadır, daha umumiyetlidir, daha selametlidir. Burada da en kısa bir hakikat yolu, Allah'a ulaştıran yol ihlastır diyor. En makbul bir duayı manevi. En makbul bir duayı manevi. Üstadları Mesnevi Nuriye'de bir yer almış, onu okuyayım sizinle. Yani dua, bir insan doğrudan bütün sebepleri aradan çıkarıp doğrudan Cenab-ı Hakk'a iltica ederse ve duayı ona teksif ederse, duasını ona odaklarsa nasıl bir kuvvet kazanır, onu okuyayım. Bilhassa muzdar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Zorda kalan insanların dualarının çok büyük bir tesiri vardır, ızdırari dua. Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Gemi diyelim mesela batmış, onsa paramparça olmuş, tahtaları etrafa savrulmuş, kalbi kırık olan bir gariban adam, o tahtalardan bir tanesini yakalamış ama dalgalarla da ne yapıyor? Boğuşuyor. Ama öyle bir dua yapıyor ki, ya Rabbi beni bu felaketten, bu dalgalardan kurtar diye. Denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti o dua hürmetine inmeye başlıyor. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir. Şimdi hem onun duasını bilen, hem onun Rabbi olan, hem de dindirilecek dalgaların ve denizin sahibi olan zat bir olunca istediği şekilde ne yapar? Emreder. Ey dalgalar durun. Ey sıkıntılar bu zatı terk edin. Ey deprem dur. Ey felaket onu rahat bırak gibi emirleri Cenab-ı Hak o dua hürmetine verir. Yeter ki duamızı ihlasla Cenab-ı Hakk'a yapabilelim. Öyleyse bütün mahlukata dahi Halık'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç dönüşünde Miracını Kureyş'e haber verdiği vakit Kureyşler çok acayip bir soru sorar. Biz burada 15 senedir burada duruyoruz. 15 sene oldu elhamdülillah. Bana deseniz ki burada yerden en üst kata kadar kaç tane merdiven var hala bilmem. Kaç pencere var yine bilmeyiz. Ondan sonra işte kaç kapı var? Hemen cevap veremem. Belki oturup hayalimi ciddi manada zorlasam belki ama zannederim ki yine fazla net konuşamaz. Kaç tane kapı var? Kaç tane pencere var? İlahir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki sen Mescid-i Aksa'ya gittin mi? Evet gittim. Peygamberlerle de orada görüştüm. Bize Mescid-i Aksa'yı tarif et. Onların yalanlamalarından çok sıkıldım diyor. Hatta böyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Cenab-ı Hakk'a demek ki nasıl bir iltica ediyorsa, Cenab-ı Hak kendisiyle Mescid-i Aksa arasındaki bütün mesafeyi kaldırıyor. Bizim şu anda televizyondan onu gördüğümüz gibi, onu olduğu gibi net görmeye başlıyor. Ve Mescid-i Aksa ile alakalı bütün bilgileri net bir şekilde onlara vermeye başlıyor. Ve dünya hayatında Mescid-i Aksa'ya uğrayan bir zat olmadığını da hepsi biliyorlar. Şimdi bakın, demek ki en makbul bir duayı manevi ne oluyor? İhlas oluyor. İhlas da istedin mi? Cenab-ı Hak da tamam derse, hikmetiyle iktiza ederse, bakıyorsunuz ki o iş ne olur? Meydana gelir. Zahiren olması mümkün olmayan bir şey olsa bile, değil mi? Hatta men talebe ve cedde ve cede, kim ihlasla ne istiyorsa Allah onu ona verir diye bir külli kaide olmuştur. Men talebe ve cedde ve cede, kim ihlasla ne istiyorsa Allah ona verir. Ya, enteresan. Öyle anlatılıyor. Tabii konu ihlas olunca tarihimizden çok örnekler var. Buradan bir yakada çalışıp diğer yakada oturan bir veli zat varmış. Veli zat ama kendisi de kendisinin veli olduğunu bilmezmiş. Böyle veliler de var. İş çıkışı gider, sıraya girer. Eskiden köprü yok. Ondan sonra tekneye biner, evine gidiyor. Sabah da evinden çıkarken aynı yolla yine gider sıraya girer, tekneye biner, işine gidermiş. Bir gün bir vaiz efendi demiş ki, kim demiş ihlaslı bir şekilde Bismillah derse denizin üzerinden yürüyebilir. O zat demiş ki, ya demiş bu kadar demiş gidip sıra bekliyoruz. Ondan sonra para veriyoruz. Madem böyle kolaydır daha bunu, niye daha önceden yapmadık? Gidiyor denemesini yapıyor. Bismillah diyor, geçiyor. Hanımı demiş ki, sen bugün erken geldin bey. Demiş ki, ya hiç sorma demiş. Ya bir vaiz efendi bir vaaz verdi ki sorma. Böyle böyle anlattı. Ben de geldim, böyle yaptım demiş. Ya ne büyük vaiz efendiymiş bu, Allah ondan razı olsun. Bir gün bize bir yemeğe çağır. O da demiş ki, efendi demiş, bir gün müsaade olsanız beraber bizim eve lütfetseniz de misafir olsanız. O da inşallah demiş. Gelmişler denizin kıyısına. Bu Bismillah deyip denizin üzerinde yürümeye başlamış. Bakmış ki vaiz efendi yok. Dönmüş, vaiz efendi orada kıyıda bekliyor. Demiş ki sen de gel. Demiş ki vaaz vermek benim işim. Oradan yürümek senin işin. Herkesin vazifesi var. En kerametli bir vesile-i makasıt arkadaşlar. En kerametli bir vesile-i makasıt. Yani maksatlarınıza götüren en kerametli yol ihlastır. Burada izin verirseniz Zünnun-u Mısri Hazretleri var. Ne zaman doğduğu belli olmasa bile vefatı Hicri 245'e rastlıyor ve Mısır'da vefat etmiş, orada defnedilmiş. Büyük bir evliyadır. Evliya-i azimedendir. Bu zat mutasavvıfların da büyüklerinden sayılır. Bir gün gemiyle giderken, gariban bir insan, yani dış görünüş itibariyle, mana alemlerin, sultanların çoğu böyledir. Dışarıdan baktın mı, dersin ki ya normal, gariban bir adam. Bir zatın, mücevher dolu bir kesesi çalınıyor gemideyken. Ve bunu bu gariban olan zatın üzerine atalım, ondan sonra da ona ceza kendisine verilsin diye bu manada bazı oyunlar yapıyor hırsızlar. İftira atıyorlar ve bu zata epey bir işkence çektiriliyor. İtiraf etmesi için. Bu da sonra diyor ki, ya Rabbi diyor, benim senden başka melceğim yok. Senden başka dayanağım yok. Ya Rabbi beni kurtar. Dua etmiş. Öyle anlatılıyor ki, Zünnun balık sahibi demektir. Bu ismi bir peygambere de verilmiş biliyorsunuz. Kim Mustafa? Yunus Aleyhisselam. Niye? O da balık sahibi. Hem Yunus Aleyhisselam Zünnun'dur, hem de Zünnun-u Mısri'nin de niye balıkların sahibi diye bu tabir buradan gelmiş diyenler var. Binlerce balık ağızlarına birer şey almışlar, kıymetli bir taş almışlar, elmas gibi, yakut gibi denizin dibinden ve getirmişler orada insanlara gösteriyorlar. Yani şunu diyorlar onlara, bu zat hırsızlık yapacak bir zat değil. Bize emretse biz onun askerleriyiz, istediği kadar binlerce bu definelerden getiririz kendisine. Tabi insanlar bunun normal bir zat olmadığını anlamışlar, özür dilemişler. Sonra da hakiki hırsız da bu keramete binaen hırsızlığını itiraf etmiş. Şimdi bakın, Cenab-ı Hakk'a ihlaslı bir şekilde dayandın mı, Cenab-ı Hak sana denizin dibindeki balıkları da musahhar eder. Aynı bu lakabı Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hakk'ın verdiğini görüyoruz. Onun da üç karanlık içerisinde hem balığın, hem denizin, hem de karanlığın içerisinde, değil mi? Gece çünkü karanlık. Üç tane karanlığın içerisinde yaptığı bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şimdi bakın. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ederim, değil mi? Ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Şimdi bu duayı diyor başka bir ayet-i kerimede Saffat'ta 143 ve 144. ayetlerde eğer Yunus Zünnun bu duayı yapmamış olsaydı ebede kadar balığın karnında kalacaktı diye başka bir yerde bir ayet-i kerime bunu anlatıyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın o balığın karnından çıkmasına vesile olan hem de çok kerametli ve mucizeli olan o sır neydi? İhlas, değil mi? İhlaslı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a iltica edince Cenab-ı Hak ona balığı da, denizi de, karanlığı da musahhar yaptı. Düşman iken dost oldular. Arkadaşlar, amelimizde rıza ilahi olmalı. Rıza yoksa bütün dünya sizi alkışlasa beş para kıymeti yok. Rıza varsa ihlasa binaen bu rıza olur. Hiç kimsesi tanımazsa hatta düşmanınız da olsa beş para da yine kıymetleri yoktur. İşin esası bu. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Ya, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. En safi ubudiyet ihlas. İhlas için Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir ifade kullanmış. Bu ifade de şudur. İhlas öyle bir sırdır ki, öyle bir sırdır ki, melek bilmez ki yazsın, melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin ihlas tarifi. Öyle bir sırdır. Kalbinizin derinliğindedir. Allah'la sizin aranızda bir yoldur, bir sırdır, gizli bir şeydir, define gibidir. Melek onu bilmediği için gördüğü amelleri yazar, Cenab-ı Hakk'a öyle arz eder. Şeytan onu görmediği için onu bozabilecek herhangi bir hud'a, herhangi bir hile yapamaz. İhlasla ilgili hadis-i şerifler var, 2-3 tane onları da okuyup sohbetimizi inşallah tamamlayacağız. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz Aleyhisselam'dan işittim, İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Şüphesiz Allah biçimlerinize ve sözlerinize bakmaz, işlerinize ve kalplerinize bakar. Bakın, Allah sizin biçiminize, tipinize, pazularınıza, ondan sonra zenginliklerinize, dış yüzünüze ve sözlerinize bakmıyor. İşlerinize ve kalplerinize bakıyor. Sehl radıyallahu an yine Efendimiz Aleyhisselam'dan işittiği bir hadis-i şerifi naklediyor ve Buhari hadisinde geçiyor. Kişi insanların gözünde cennetliklerin işi gibi iş yapar, oysa o cehennemliktir. Bununla alakalı başka bir hadis-i şerif, bir alim getirilir. Melekler bunun lehinde şehadet eder. Ama Cenab-ı Hak cehenneme atın ilmi insanlar beni takdir etsinler diye tahsil etmişti bu zat diye. Şehit olarak bilinen bir zat getirilir. Melekler lehinde şehadet eder, cennetliktir diye. Cenab-ı Hak bunu da cehenneme atın. İnsanlar ne kadar kahramandı, ne kadar şöyle bir insandı dedirtsinler diye bu şehitliği göze almıştı diye Cenab-ı Hak onun kalbini biliyor ve bundan dolayı da cehenneme Cenab-ı Hak gönderiyor. Bir zengin getirilir Cenab-ı Hak'ın huzuruna. Çok sadaka veren, çokça hayır hasenat işleyen ama Cenab-ı Hak onu da cehenneme göndermesi için meleklere emreder. Çünkü bunu insanlar kendisine hürmet etsinler, büyük tanısınlar diye yaptığını bizzat Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle buyuruyor. Bir hadis-i şerif daha var. Hazreti Ömer Efendimiz'den geliyor. Buhari'de geçen bir hadis. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyetine göre işlem yapılır. İnnemel amalu binniyye. Tirmizi'de Zühd bölümünde geçen bir hadis-i şerif var. O devirde, bu çok merak haber arkadaşlar. Zamanımıza da çok bakıyor. Cenab-ı Hak hakkıyla anlamayı nasip etsin ve böyle hatalardan da uzak durmamızı nasip eylesin. O devirde, yani Deccal ve Süfyan devrinde bir kısım kimseler dinle dünyayı talep ederler. Dini kullanarak dünyayı talep ediyorlar. İnsanlara karşı yumuşak, dindar görünmek için koyun postuna bürünürler. Çok enteresandır. Zamanımıza da çok ciddi manada benzerliği vardır ki Deccal ve Süfyan asrındayız. İnsanlara karşı yumuşak, dindar görünmek için koyun postuna bürünürler. Dilleri şekerden tatlıdır. Fakat kalpleri canavarların kalplerine benzer. Dilleri şekerden tatlıdır. Kalpleri canavarlar gibi nedir? Serttir. Allah onlara içlerinden öyle bir fitne gönderir ki, değil sadece kötülük işleyenler, iyiler bile şaşkına dönerler. Allah içlerinden öyle bir fitne gönderir ki, değil sadece kötülük işleyenler, iyiler bile şaşkına dönerler. Ne onu uzaklaştırabilirler fitneyi ve ne de paçalarını ondan kurtarabilirler. İşte Deccal ve Süfyan böyle anları kollarlar. Bu da Tirmizi'de Zühd bölümünde 60. hadis olarak geçiyor. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma's salavat.